Yayınımıza Harun Yahya TV internet sitemizden ve konuklarımızla beraber evrim aldatmacası ile ilgili konuşmamıza devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Nasılsınız?
Çok iyi misin? Nasılsınız?
Teşekkürler. Ben de iyiyim. Tekrar merhaba hocam.
Merhaba.
Hocam derdinizin aslında şu an PKK'nın aynı düşüncede olduğunu tartışıyorduk sizinle. İsterseniz evet. Aynı yerden, kaldığımız yerden devam edelim.
Olur. Hakikaten darwinizm çok büyük bir bela, yani sizin de söylediğiniz gibi. Zaten bakın darwinizmin ateizm olduğunu kendileri söylüyorlar zaten. Bakın mesela burada Richard Dawkins var, diyor ki beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar diyor. Yani darwinizm konusunu ve bana soruyorlar, Doktor Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü diye. Buna evet demek zorundayım diyor. Yani evrim varsa ateizm demektir bu. Evet. Çünkü darwinizm zaten Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan dini, bir putperest din. Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlü ve dürüstüm diyor. Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak çok zordu diyor. Ender Helvacıoğlu var, bu Habertürk'e çıkmıştı. Habertürk'teki evrim programlarına. Bakın diyor ki, din ile yaratılış ile evrim çelişmez diyen bilimci, kendisini bir teknisyen konumuna indirgemiş demektir. Yani din ve yaratılış ve evrim çelişmez diyen birisi diyor, bu kendisini diyor alakasız, yani teknisyen durumuna indirmiştir demektir diyor. Bilim adamı değildir diyor. Bütün bunları söyleyip hala bilimci olduğunu iddia ediyorsa da sadece ve sadece felsefi ve toplumsal bakış açısından nasibini alamamış bir zavallı entelektüeldir. Yani yaratılış ile din ile evrim karşı karşıyadır diyor. Ya biri vardır ya öbürü vardır diyor. Bu doğru. Evet. Hakikaten öyledir. Darwinizm kesinlikle Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan felsefesi. Din ama bilimsel delillerin bilimsel delillerle desteklenen, yani Allah'ın yarattığı ve kesin kanıtlanmış olan bir düşünce sistemidir. Ki bütün bilimsel deliller bunu gösteriyor. Yani nereye baksak biz, göğe bakıyoruz, yıldızlara bakıyoruz, dünyanın yörüngesine bakıyoruz, yaratılışı gösteriyor. Çünkü mükemmel bir düzen var. Yani çok açık ki bir koruyup kollayanı var. Yani yaratıcısı var. İnsanın vücuduna giriyoruz yine aynı şekilde. Hücrelere iniyoruz yine aynı şekilde. DNA'ya bakıyoruz yine mükemmel bir düzen var. Düzen olmadan bilim olmaz zaten. Eğer düzensizlik olsaydı o zaman bilim olmazdı ki. Bilim çünkü ne demektir? Bakarsınız çıkarımlarda bulunursunuz. Ya tümden varım veya tümden gelim. Yani bir şeye bakıp genelleme yapabilirsiniz ya da genele bakıp özele gidebilirsiniz ama bunun için düzen olması gerekiyor. Yani yer çekimi örneğinde olduğu gibi bir yerde yer çekimi var. Siz iki yerde bakıyorsunuz yer çekimi var. Diyorsunuz ki bütün dünyada yer çekimi var. Hesaplıyorsunuz bunu, kanıtlanıyor bu. Neden? Çünkü düzen var. Hakikaten yer çekimi dünyanın her tarafında aynı. Aynı olmasaydı ama yer çekimi kanunu olmazdı. Bir bilimsel teori geliştiremezdiniz. Değil mi?
Evet.
İnşallah. Bunun gibi böyle. Bilim böyle işler. Dolayısıyla bir düzenin varlığı tabii o düzenin yaratıcısını ortaya koyar. Bu 5 yaşındaki çocuk bile anlar bunu. Öyle anlamayacak bir şey yok. Bu tesadüfen olmaz düzen. Tesadüf de olmaz der. Rastlantı veya tesadüfler mutlaka var olan bir düzeni bozar. Var olan bir tasarımı bozar. Bir mükemmellik varsa oraya mutlaka bir eksiklik, bir zarar getirir. Yani bu konu böyledir. Mesela bilgisayarı atıp tutarsanız siz, değil mi? Havaya atıp tuttuğunuzda veya tekmelerseniz bu onu bozar yani. Bu herkes bilir. Bu daha iyi olmaz ki. Daha iyi olması için mutlaka bilinçli bir müdahale gerekir, değil mi? Mühendisler yine toplanırlar, bakarlar. Derler ki işte bunun çipini değiştirelim. Mesela işlemcisini değiştirelim ya da şunu ekleyelim. Mutlaka bir bilinç, bir plan, bir şey gerekir, değil mi? İşte canlılıkları sistem böyledir. Bir şeyin daha iyi olması için, herhangi bir şeyin mutlaka Allah'ın yaratmasıyla olabilir bu. Şey, Big Bang'te yokluktan varlık oluyor. Madde yokken madde var oluyor ama muazzam bir düzen var. Hepsi söylüyor bunu. En azılı ateistler bile. Yani o diyor mesela o ilk patlama da değil de yani ilk varoluş anındaki denge milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir farklı olsaydı diye devam ediyorlar böyle ki o milyarları daha da arttırmak mümkün tabii ki. O zaman ne evren olacaktı, ne hayat olacaktı, ne galaksiler, ne yıldızlar olacaktı, ne madde olacaktı.
20. yüzyılın çok meşhur bir fizikçisi var, Paul Dirac diye. Hem matematikçi hem de fizikçi yönü çok mükemmel. Kendisinin şöyle bir sözü var. Allah evreni çok güzel bir matematikle yaratmıştır diyor. Şimdi hakikaten doğru düzgün bilim adamı olan insanlar bu mükemmel düzeni görüyorlar. Oktar Bey'in de belirttiği gibi bir düzen varsa o düzenin bir yaratıcısı vardır. Bu hakkıyla bilim adamı olan insanlar mükemmel matematiksel yapıyı görüyorlar evrendeki. Ve elbette ki mükemmel bir matematiksel yapı onun mükemmel yaratıcısını bize haber veriyor. Bu yalnız tabii şeyde değil, fizikte böyle olduğu gibi biz genelde evrim üzerinde duruyoruz. Çünkü evrim şu an tamamen ideolojilerin ayakta tutmaya çalıştığı bir teori. Yani teori de değil ama bir safsata, çünkü hiçbir bilimsel dayanağı yok. Önceki gün söyledik işte, kimi böyle cahil yazarlar işte hücreye aptal diyorlar ama halbuki en küçük yapı taşlarının dahi ne kadar akıl olduğunu gördük. Ben bir örnek anlatmak istiyorum. Savunma sistemi gerçekten de en ilginç örneklerinden biridir. Burada iki tip savunma tipi hücresi var. Biri öldürücü T hücreleri, biri de yardımcı T hücreleri. Bir de dendrit hücreleri. Şimdi bunlar nelerdir? Vücuda bakteriler girdiğinde o bakterilerle ilk önce öncü kuvvetler savaşır. Öncü kuvvetler hani eski savaş taktiklerinde düşündüğümüzde nedir? Bir ön tarafta sınırda mücadele eden şeyler. Burada da benzer bir durum var. Ön safta mücadele eden askerler var. Bu askerler öncelikle mesela tespit ettikleri bakterileri sindiriyorlar. Sindirince bakteriyle alakalı bilgiyi yüzeyine taşıyor. Çok zekice bir durum bu. Bakterinin kimliğini oluşturan bir bilgiyi yüzeye taşıyor. Peki bunu niye yapıyor? Yani bakteri böyle bir seçim niye yapıyor? Bu bilgiyi diğer T hücrelerine, bunlar ikinci derecede sorumlu olan savunma hücreleri, bunlara haber veriyor. Diyor ki ben bir bakteri öğüttüm. Bu bakterinin de kimliği şudur diye bu bilgileri buna taşıyor. Daha sonra bu bilgilerden yola çıkarak daha gelişmiş silahlarla mücadeleye başlıyor. Şimdi burada muazzam bir durum var. Yani bakteriyi alıyor, sindiriyor ve onun kimliği olan bilgisini hücresine taşıyıp birisine haber veriyor. Bu son derece şuurlu bir yapı. Ve bunun olması gerekiyor. Bunun olmadığı canlılar, mesela insanlarda çok ağır hastalıklar ve ölümler gerçekleşiyor. Peki bu nasıl oluyor? Bununla alakalı muazzam bir sistem var. Şimdi diyelim bu bizim öğüten hücremiz, dendritimiz, makrofajımız. Bu virüsü öğütüyor diyelim veya bakteri. Bu bakteri bizim savunma hücremizin içinde sindiriliyor. Sindirim içinde hem taşınmasında proteinler görev alıyor, sindirim enzimleri görev alıyor. Ondan sonra kimliğini oluşturmada özel bir molekül var, mucize bir molekül, proteozom diye. Bu proteozom kimliğini çıkartacak bilgileri buluyor. Burada o küçük yapılar onlar. Daha sonra bu bakterinin kimliğini oluşturan bilgiler zara taşıyıcı proteinler yoluyla taşınıyor. Ve bu da tam da onu gösteren bir adeta bir el gibi bir yapıyla, o da bir proteindir, MHC proteinleri, onlarla birisine işaret ettiriliyor. Yani birisi mesela bir yerde girdiğinizde eliyle bir işaret yapar, eliyle bir şey gösterir size, değil mi? Son derece şuurlu bir iş yapar. Burada da bakteri adeta küçücük bir elciyle savunma sistemi için çok önemli bilgiyi başka yapılara haber veriyor.
Maşallah.
Her tarafı şuur akıyor, her tarafı akıllı ve en küçük bir hatada burada görev alan taşıma proteinleri, sindirim proteinleri gibi en küçük bu proteinlerde olan en küçük bir hatada bu sistem çöküyor. Yani birbirine domino taşı etkisiyle bağlı yapılar. Dolayısıyla sistem bütün halinde yaratıldığını bir kez daha görüyoruz. Ve mükemmel bir akıl olduğunu da görüyoruz. Hani bazı cahil yazarlar işte bir akıl olmadığını söylüyorlar. Halbuki onların akılsızlığı. Yani
her adımda akıl var.
Her adımda akıl var. Ve haliyle, bu hücre haliyle ben mi akıllıyım, ben mi akılsızım yoksa sen mi akılsızsın adeta diyor.
İnşallah. Bir de şimdi o konuşmanın başında biraz o PKK ile ilgili konulara değindik. Normalde 19. yüzyılda, yani bu 1. Dünya, 2. Dünya Savaşları'nın olduğu dönemde zaten evrim teorisi yüzünden, yani o dönemde yapılan bütün katliamlar, işte şehit edilen kişilerin hepsinin evrim teorisinin bir gereği olarak yapıldığı iddia ediliyor. Mesela komünistler bir şeyi yaparken İşte bu evrimin bir gereğidir. İnsanların gelişmesi için zaten bu gereklidir tarzında açıklamalarla yapıyorlar. Mesela Hitler işte yeryüzünden Alman ırkını çıkarırsanız geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Yani sadece Alman Ari ırkı en gelişmiş ırktır. Ve hayvanlar arasında işte gelişmişler daha güçsüz olanları nasıl yok edip türünü tüketirse biz de aynı şekilde işte bizim ırkımız haricindeki insanları yok edip kendimiz daha da gelişmek için bu savaşı mutlaka yapmamız gerekiyor diyor mesela. Bununla ilgili işte sarışın mavi gözlü olan bayanları ve erkekleri kamplara toplayıp işte onlardan daha düzgün nesiller üretmek için çalışmalar yapıyorlar. Yani akla hayale gelmedik şeyleri uygulamaları var. Bu evrim teorisi sonucunda oluşan kafayla. İşte Stalin buğdayları alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Gidiyor işte Alaska'ya ekiyor. Bunlar Sibirya'ya pardon. Ekiyor işte bunlar soğuğa daha dayanıklı hale gelecek, evrimleşecek diye. Ondan sonra bütün hepsi telef oluyor. İnsanlar, milyonlarca insan açlıktan ölüyor.
Tabii 8 milyon hektara yani bu Rusya'nın da ihtiyacının tamamına yakını.
Evet.
Bu şekilde evrimleşecek diye ekiyorlar. Milyonlarca insan ölüyor. Aynısını Mao da Çin'de yapıyor. O da evrimleşecek diye böyle saçma sapan fikirlerle. Ya böyle bir taş kafa zihniyet var işte yani böyle. Bu çok önemli. Bakın şimdi PKK'dan bahsetmişken onu hakikaten geçtik. Bölücübaşı diyor ki bakın. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine sosyalizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Kuruluş yıldönüm mesajından söylüyor bunu. Şimdi bu PKK'nın komünist bir örgüt olduğunu gösteriyor değil mi?
Evet.
Zaten devam ediyor mesela diyor ki Marksist-Leninist teori çok iyi özümsemlenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizme müracaat etmeli. Marksizmin uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor. Komünizme bakıyorsunuz bakın ne diyor komünizmde? Bakın Marx'ın söyledikleri bunlar. Marx ve Engels'in daha doğrusu. Marksizm bir materyalizmdir. Bu niteliğiyle 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır. Komünizm. Bu yalanlanamayacak bir durumdur. Komünizm din düşmanıdır diyor. Ancak Marx ve Engels'in materyalizmi, materyalist felsefeyi tarih alanına ve toplumsal bilimler alanına uygulamada işte onlardan daha ileriye gitmiştir diyor. Devam ediyor. Dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Yani dolayısıyla Darwinizm mutlaka komünizme gider. Komünizm de mutlaka teröre, şiddete gider. Ve alabildiğine din düşmanıdır. Yani Darwinizm, komünizm, faşizm gibi bu sapkın felsefeler. Çünkü temelde yani Darwinizm din düşmanı. Yani Darwinizm Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan felsefesi. Hiçbir bilimsel delile dayanmayan. Hatta bilime karşı bir dogma yani böyle bir inanç. Onu savunuyorlar. O zeminde doğanın diyalektiği diyorlar. Toplumların diyalektiği, sınıfların diyalektiği ve maddenin diyalektiğiyle komünizm oluşuyor. Yani çok normal. O zeminde oluşur. Ama Darwinizm çekip alırsanız komünizm çöker. Konu bundan ibaret. Onun için hocamızın hep üzerinde durduğu PKK'ya karşı mücadele fikri olur. Anti-komünist, anti-Darwinist, anti-Leninist, anti-Stalinist bir fikri mücadeleyle. Onu kaldırırsanız diyor. Çünkü adam, hocamızın söylediği bakın bu çok önemli. Adam, yani PKK'lı bir bölücü terör örgütü üyesi, komünizmi din olarak kabul etmiş. O dini, o putu yıkmak gerekiyor önce.
Evet.
Öyle hani dedikleri gibi çorba şey mantığıyla olmaz dedi hocamız. O çok önemli.
Evet.
Ancak bu şekilde çözülür. Onun için bakın bu burada anlatılanlar çok önemli. Yani izleyenlerimiz ona dikkat ederlerse bakın kusursuz bir yaratılış örnekleri veriliyor hep. Hocamızın anlattığı, Serdar hocamın anlattıkları değil mi? Burada mükemmel bir düzen var. Aklın kavramasının ötesinde bir bakteri alıyor, bakterinin parçalarını alıyor. Oradan el gibi bir işaret çıkıyor. O işaret bir şeyleri çağırıyor. Oradan başka bir şeyler devreye giriyor ama o kadar mükemmel bir sistem
maşallah
ki. Bir tane eksiklikte bütün sistem çöküyor. Ama her detaya baktığımızda yani mikroskopik olarak baktığımızda böyle elektron mikroskopla muazzam bir yaratılış görüyoruz. Yani Darwinizmin D'si yok böyle. Bu kadar saçmalık olur mu? Yani adam yani kendi de inanmıyor söylediğine. Maymun diyor, daktilonun başına geçecek diyor Ali Demirsoy. İnsanlık hikayesini yazacak gibi ihtimal diyor. Yani kardeşim ya maymunun yanında bir de daktilo bırakıp deney yapmışlar yani. Böyle rezalet, kepazeli, koskoca adamlar. Maymunun alakası yok. Maymun ne bilsin daktilo nedir? Yani bir harbi tuşuna bile basmaz daktilonun. Tuşu olduğunu bilmez yani. Burada işte bakın ama bunu savunuyorlar ondan sonra. Gidiyor üniversitede pagan rahibi olmuş oluyor. Çıkıyor, öğrencilere alenen yalan söylüyorlar. Ya bu diyor anlatıyor tesadüfen oldu diyor. Evet. Onu ekliyor, o kelimeyi ekliyor. Ya bu tesadüfen olur mu kardeşim bu? Böyle rezalet olur mu yani? Bunu çocuk bile anlar, 5 yaşındaki çocuk anlar, evet, yani inşallah.
Yani 13. yüzyılın meşhur alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne bir zaman lise talebeleri geliyor. Onlar diyorlar ki ona, bize öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de diyor ki, siz onlara değil, onların anlattığı fenlerin anlattıklarını dinleyin diyor. Çünkü fen hakikaten objektif olarak baktığınızda Allah'ın yaratılış değildi. Yani Allah, bilimi zaten yaratan Allah. Evet. Hakikaten mesela hoca önemli değil. Yani hoca diyebilir ki mesela bir sürü konu var burada. Bu konuları bir evrimci de anlatabilir. Evet. Ama onların saçma akıllarının getirdikleri izahların bir önemi yok. Çünkü o onların zan ve tahminlerine dayanıyor. Mevcut bilgiler, mevcut net gerçekler Allah'ın yaratılış değerini anlatıyor. Onu, o talebe kardeşlerimize de onu tavsiye ediyoruz. Yani hoca mesela mükemmel bir savunma sistemi hücresini ele alıp evrimle gerçekleşmiştir diyebilir. Ama onun demesinin hiçbir önemi yok. Çünkü burada detaylarını gördüğümüz gerçekler bunun evrimle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Yani bir çocuk saçma sapan şeyler söyleyebilir. Biz onun çocukluğu, yani çocuk aklıdır deriz. Yani bu evrimcilerin de o çocuk saçma akıllarıyla diyeceklerine hiçbir emniyet vermesinler. Bilimin kendisine baksınlar. Çünkü bilimin kendisi net olarak Allah'ın varlığını ispatlıyor. Bir örnek daha vereceğim. Şimdi biraz önce dedik ki işte dendrit hücreleri, bunlar ilk öncü kuvvetler, bakterilerle ve virüslerle karşılaşan. Bunlar çok detaylı işlemler neticesinde bazı virüslerle alakalı kimlik bilgilerini sundu dedik. Bundan sonra ne oluyor? Şimdi bu yaygın olan virüslerin, vücutta yaygın olan virüslerin imhası gerekiyor. İşte burada öldürücü T hücreleri devreye giriyor. Peki nasıl oluyor bu? Öldürücü T hücreleri artık bu aşamadan sonra vücudumuzda avını arıyor. Artık kimlik bilgisi var elinde. O kimlik bilgisiyle virüslerle karşılaşıyor ve tanıyor. Tanıdıktan sonra peki yani tanırsın da sen onun karşı tarafı nasıl imha edersin? Çünkü karşı tarafta da bir yapı var. Bakteri, virüs, apayrı yapılar. Orada iki farklı yöntem uygulanıyor. Her biri de çok akıllıca. Birincisi o bakterilerin vücudunda da her hücrede bu vardır. Programlı hücre ölümünü tetikleyen bir alıcı vardır. Birincisi adeta bu alıcıyı bilircesine T hücreleri o ilgili alıcıyı harekete geçirip yine bir domino taşı etkisiyle içerisi öldürülüyor. Hücrenin içi öldürülüyor. Bu birinci yöntem. Yani programlı bir hücre ölümünü bilircesine hareket ediyor T hücreleri. İkinci yöntem, hani olur da bunu tetikleyemezse hücrenin içinde bir kanal açıyor. Bu kanalı da özel bazı enzimlerle açıyor. Deliyor adeta. Matkapla nasıl, siz nasıl duvarı delersiniz, bir çivit çakarsınız veya işte öncü kuvvetlerinizle bir top atışı yaparsınız, surlarda gedik oluşturursunuz ve oradan geçersiniz. Evet. Burada da benzer bir mantık var. Delik açılıyor hücre duvarında ve o delik açıldıktan sonra içeriye gerekli olan malzemeler bırakılıyor. Daha sonra orada bir imha gerçekleştiriliyor. Yani her aşaması çok akıllıca, Allah'ın sanatını gösteren mucizeler yani bunlar maşallah.
Bakın Evrimciler ne diyor şimdi? T hücrelerinden bahsetti değil mi? Bağışıklık sisteminin bir hücreleri. Şimdi mutasyon diyorlar, işte faydalı oluyor. Faydalı mutasyona örnek verdiğince de verdikleri bir avuç tane böyle örnek var. Onların da hiçbirinin faydalı olmadığı anlaşıldı. Mesela bakın bir tanesini söyleyeyim ben size. Şimdi T hücrelerini anlatırken aklıma geldi. T hücrelerinde bir tane alıcı var. Buna CCRS diye bir isim vermişler. CCRS bilmem böyle bir isim. Şimdi bu reseptörde bir mutasyon meydana geldiği zaman AIDS hastalığı var ya,
evet.
HIV virüsü var, evet. HIV virüsü denen. O virüs T hücrelerini hasta ederek hastalık yapıyor. T hücrelerin içine girerek.
Evet.
Bozuyor onları, tahrip ediyor. Bu reseptörde bir mutasyon olduğu zaman bu kişiler AIDS hastalığına daha dirençli oluyorlar. Doğru, çünkü HIV reseptörü, bu reseptörü kullanarak, bu alıcıyı kullanarak T hücrelerin içerisine giriyor. O CCRS denen. Evet. Ondaki mutasyon hakikaten HIV hastalığına karşı bir direnç meydana getiriyor. Fakat ya bu reseptörde meydana gelen bu hastalık T hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. Nereden anlıyoruz biz bunu? bu insanlarda mesela sklerozan kolanjit diye bir hastalık var. Bu Nature dergisinde yayınlandı. Karaciğerde olan çok ağır bir hastalık. Bu reseptörü bozuk olan insanlarda ortaya çıkıyor. Ayrıca karaciğerde çok ağır hastalıklar meydana geliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde faydalı bir şey değil. Bakın, bu anlatılanlara bakmıyorlar. Allah nasıl yarattığını kanıtlıyor. Oradaki bir bozukluğu alıp nasıl gerçeği çarpıtıyorlar. Bunların yaptığı hep bu. Biz de onların bu yalanlarını hep deşifre edip delil getirmek durumunda kalıyoruz. Adam mesela çıkıyor Habertürk'e diyor ki, ne demek diyor faydalı mıntı? Tabii var diyor. Ben diyor laboratuvara girdim diyor. Bir bakteri yaptım diyor. Fil oldu diyor. Şimdi sen bunun oturup doğru olmadığını, neden olmadığını anlatacaksın. Bak yavrum diyeceksin. Küçük çocuklara olur bu. Değil mi? Yani bir işte öyle olmaz o. O çünkü fil olmaz hücre. Hücrenin fil olması için değil mi? Önce şu olması lazım. Hani böyle hocamız çok güzel bir örnek vermişti. Demişti ki adamın teki elektrik direğinin tepesine çıkıyor. Ben diyor helikopterim diyor, atlamaya kalkıyor. Sen de aşağıdan diyorsun ki yapma etme, helikopter değilsin, o kafandaki pervane değil, şapka, ayağındakiler tekerlek değil, ayakkabı falan böyle. Bunun gibi yani bizim Darwinistlerimi anlattığımız yani bu Darwinizm olmadığını, geçersizliğini, bunun gibi bir şey yani. Öyle tabii yani. Taş kafayla bir de direniyorlar, bir de laf kalabalığı yapıyor böyle yani. İşte bir takım anlaşılmaz kelimelerle güya kandıracak yani insanları.
Bunu yaptıklarına çocuklar yapmaz hakikaten. Yani bu dediğini söylemeleri, hani o işte yok o resepte CCR4 falan onlardaki bozuklukların işte ya delil olarak göstermesi.
Öldürücü hastalık çıkıyor yani.
Hayır, o kadar şey. O kadar mantıksız ki. Burada gösterdik. Bu savunma sistemli hücrelerin birbiriyle haberleşmesi bu aradaki özel alıcılarla oluyor. İşte T hücreleriyle işte dendritlerin. İşte yardımcı T hücreleriyle yine dendritlerin veya işte B hücreleriyle bu başka tip bir şey savunma hücresi yine işte T hücrelerinin haberleşmesi. Bunların her birinin birbiriyle haberleşmesi Oktar'ın da belirttiği o özel alıcılar yoluyla oluyor. Çünkü bunların olması zorunlu. Çünkü öyle detaylar var ki düşmana karşı olan silah kendisine de döndürülebilir. Son derece her aşaması kontrol altında tutulması lazım. Şimdi buralar...
Ya bir Darwinist bakın. Diyorsa ki Darwinizmi desteklemek için şöyle bir faydalı mutat. Ne olduğunu hiç bilmene gerek yok. Yalan söylüyor. Evet. Mutlaka yalan söylüyor. Çünkü Darwinizm yok. Evet. Onu destekleyecek delil de yok yani. Öyle bir konu yok. Evet. 350 milyon tane fosil var işte gösteriyoruz kardeşim. Yani değil mi? 20 milyon yıllık fosil aynısı. Hiç değişmemiş. Yani Darwinizm, Marvinizm mi? M'si yok Darwinizm, D'si yok pardon. Marvinizm, Darwinizm artık. Bu da işte değil mi yani deniz minaresi. Bakın 20 milyon yıllık delil Allah yaratmış. Maşallah. 20 milyon yıldır. 500 milyon yıllık deliller var. 3,5 milyar yıllık bakteriler var. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Yani böyle bir konu yok. Evet. Dolayısıyla hep yalan söylüyorlar.
Evet. Hücreler arasındaki iletişimi bloke ediyor diyorlar. Bunun da bir fayda olduğunu iddia ediyorlar. Mesela bütün dünya bugün internette birbirine bağlı değil mi?
Evet.
İşte o bağlantıyı sağlayan fiber optik kablolarda kesintiler olduğunu düşünelim. Şimdi o kesintiler olmadı. Ondan kaynaklanan diyelim bir bilgisayar, bir başka bilgisayar bir virüs yollayamadı. Şimdi bu bir fayda mı? O virüs yollayamadı ama senin bütün iletişimin çöktü. Evet. Hiçbir şeyin yok. Aynı onun gibi bir durum. Yani virüsler de bugün hakikaten yani bu virüslerin, AIDS virüslerinin etkili olmasının sebebi savunma sistemlerine etkili olması. Diğer bir sürü parazitler, bakteriler, virüsler vücudun herhangi hücrelerine saldırıyorlar. AIDS virüsleri savunma sistemlerine saldırdıkları için yani olayın en kritik noktasına saldırdıkları için ondan çok etkili oluyorlar. Sen şimdi bu savunma sistemi hücrelerinin arasındaki haberleşmeyi kaldırdın. Kaldırdığında senin sistemin çöküyor zaten. Oktar'ın belirttiği gibi çok temel rahatsızlıklar oluyor. Hani bunu böyle evrime delil olarak göstermeleri ne kadar aciz durumda olduklarını gösterir. Çünkü bir düzgün elinde değil olsa anlatacağı sayısız konu olur. Yani böyle çocukların güleceği konuları kalkıp da delil gibi anlatmaları çok aciz durumda olduklarını tekrar ispat ediyor.
Tabii. Doğru, biraz önce.
Evet, buyurun.
Biraz önce Serdar Hocam söylediğin şey aslında çok önemli. evrimcilerin biz yaptıkları yorumları değil de daha çok onların bize söyledikleri bilimsel bilgileri almamız gerekiyor.
Evet,
bu çok önemli bir şey gerçekten. Şimdi evrimciler bilimsel bulgulara işte yaptıkları araştırma sonucunda elde edebiliyorlar. Evrimci olan veyahut da olmayan bilim adamları bilimsel bulguları elde ediyorlar. Fakat o onları söyleyip ardından onu materyalizm ve evrime adapte etmeye çalışıyorlar. Mesela birkaç örnek verelim onunla ilgili. Şimdi canlıların oluşması için ilk başta aminositlerin doğada oluşması gerekiyor değil mi? Yani aminositler, protein, hücre ondan sonra canlılık oluşması gerekiyor. Fakat şöyle bilimsel bir bilgi var. Şimdi bunu reddeden dünya üzerinde hiçbir bilim adamı yok. amino asitler oksijen olan ortamda parçalanıyorlar. Şimdi bu bilgiye göre zaten canlılık oluşamaz. Ama bu sefer ne diyorlar? İlkel atmosferde oksijen yoktu diyorlar. Hemen bir şey uyduruyorlar mesela ona, yani canlılığın olması için. Bakıyoruz 3,5 milyar yıllık kayalara oksitlenme var, yani oksijen var. Bu sefer ne yapalım diyorlar. O zaman diyorlar uzayda oksijen yok. O zaman uzaydan geldi diyorlar. Amino asitler. Yani göktaşıyla geldi. Bir anda etkileşime geçip hemen proteine döndü diyorlar. Şimdi bu bir yorum. Yani bu yani bir uydurma, bir izah. Mesela proteini insan yapabiliyor mu diyoruz? Laboratuvarda sentezlenebiliyor mu diyoruz? Hayır diyorlar. Akıllı bir varlık yapamıyor. Nasıl oluşmuştur o zaman dediğimizde? İşte milyonlarca senede oluşmuştur. Bu bir yorum. Yani bu sadece bir evrimcinin
atmasyon. Bu yalan mı? Yorum var olan bir şeye
yani yalan da olsa yani. Bir yorum olmuş oluyor. Mesela ara geçiş formu arıyorlar. Senelerce bulamıyorlar. Ara geçiş formu olmadığına göre diyor adam, bir canlı bir canlıya bir anda dönüşmüştür diyor. Mesela sürüngenlerin kuşa dönüşürken aralarında işte ara geçiş formları olması gerekiyor.
Evet.
Buna biz rastlamadık diyor. Demek ki diyor ilk kuş bir sürüngenin yumurtasından çıktı diyor. Şimdi bu bir uydurma. Yani bu bir yalan. Bu bilimsel hiçbir değeri yok bunun yani. Masalsı, hikayesi bir anlatım. Bir de kendi aralarında çok çelişkileri var. Onları da belirtelim. Şimdi isim vererek söyleyeyim. Aramız
hocam,
mı var?
Evet. Tamam, onu tamam. Aramızdan sonra devam edelim. Yayınımıza tamam. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onur Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Ben de çok iyiyim, çok mersi. Hocam.
Evet, şimdi bu evrimcilerin bilimsel bilgileri yaptıkları garip atmosfer yorumlardan bahsediyorduk. Bir tane daha örnek var, onu da vereyim. Yani aslında çok fazla örnek var da. Şimdi DNA'da mutasyon haricinde bilgi değişikliği olmuyor. Ve bir canlının, bir canlı türünün başka bir canlı türüne değişmesi için de mutlaka DNA'sında değişiklik olması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka mutasyon geçirmesi gerekiyor. Şimdi meyve sineklerinde olsun, başka canlılarda olsun senelerdir mutasyon denemeleri yapıyorlar. Yani mutasyon üretiyorlar. Bir acaba bir enzim oluşacak mı? Yeni bir bilgi oluşacak mı? Yeni bir organ? Yani en ufak bir enzim bile oluşsa onu bile olay yapacak durumdalar aslında. Oldu mu diyoruz? Hayır diyorlar. Ama geçmişte olmuş diyorlar. Veyahut da Oktar Hocam biraz önce bahsettiği gibi biraz daha zorlarsak artık demagojik yöntemlerle olmayan şeyleri faydalıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir de evrimci arasında şöyle bir durum var, yani ona da inşallah detaylı dikkat çekelim. Ben şimdi birkaç örnek vereyim yüzeysel olarak.
İnşallah.
Şimdi mesela Douglas Fatima diye bir evrimci, sözde bilim adamı var.
Evet.
Bu bir videosunda şöyle diyor. Evrende zaten muhteşem bir düzen var. Dolayısıyla haşa ilahi bir açıklamaya ihtiyacımız yok diyor. Şimdi ama burada söylediği şu cümle çok önemli. Evrende zaten muhteşem bir düzen var diyor. Bu şimdi evrimci bir kişi.
Evet.
Şimdi Celal Şengör'e bakıyoruz, bu da evrimci. O ne diyor? Evren keşmekeş diyor. Hiçbir düzen yok diyor evrende. Yani tamamen bir düzensizlik hakim diyor. Şimdi ikisi de evrimci değil mi? Bakın ne kadar tezat şeyler söylüyorlar. Ender Yarılacıoğlu diyor ki bir gün bilim adamları laboratuvarda bir canlı üretebilecekler. Ben buna inanıyorum diyor. Bakın bilim adamları üretecek diyor. Yani kendi kendine oluşturmasını bırakın. Bilim adamları daha yapamıyor diyor.
Nasıl
şu anda.
Nasıl üretecekler?
Yani öyle olduğunu iddia ediyor. Başka bir Şafak Mert isimli bir yine sözde bilim adamına bakıyoruz. O da diyor ki biz laboratuvarda kendi kendine oluştuğunu gözlemliyoruz diyor. Şimdi yine tezat. Bambaşka şeyler soruyorlar değil mi? Hiç alakası yok. Mesela Dawkins'e soruyorlar. O Doktor hocamın sürekli gösterdiği ünlü video, işte DNA'ya ek bilgi ekleyen, bakın bu çok çok önemli bir şey. Bizi izleyenler de bir evrimciye sorarken mutlaka bu şekilde sorsunlar. Faydalı mutasyon var mı değil, DNA'ya ek, yeni ve yararlı mutasyon var mı diye sorsunlar. Çünkü faydalı mutasyonu saptırıyorlar, o kelime oyunu yapıyorlar, bir şekilde saptırıyorlar. Şimdi burada videoda mesela yine örneği var. İşte soruyor, DNA'ya bu sunucu da çok kurnaz bir şekilde sormuş. Yeni bilgi ekleyen şey mutasyon var mı diye soruyor.
Bu sunucu zaten akademik kariyeri olan bir kişi. Yani. Allah'a inandığı evrim reddettiğinden dolayı okuldan atılıyor, çalıştığı yerden. Özellikle plan yapıyor bu röportajı yapmak için ilerleyen zamanlarda. Evet. Nabuk verip röportajı yapıyor ve bu soruyu soruyor. Yani evet. Planlı bir kişi var karşımızda.
Maşallah.
Bu çok kurnaz soruyu soruyor. Çünkü DNA'ya yeni bilgi ekleyen mutasyon var mı diyor. Şimdi daha kez gördüğümüz gibi.
Yok, normal bir soru. Yani bakıyor. Zaten öyle olması gerekiyor. Evrimin başka evet. bir mekanizması olmaz ki. Evet. Yeni genetik bilgi gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Bakın 17 saniye, tam 17 saniye havaya bakıyor. Ondan sonra hocamız uzaya bakıyor. Uzayların getirdiğini. Çünkü bakın uzaylıların getirdiğini söylüyor sonra. Şimdi geldiği nokta o. Uzaylılar getirdi. Bakın onun filmini ben şimdi bulayım da size.
Ben de başka bir evrimcinin söyledi. Şimdi lütfen. Söyleyeyim. Şimdi Dawkins gördüğümüz gibi cevap veremedi. Yani canlı olarak şahit olduk. Evet. Şimdi bu Habertürk sansürsüzde çıkan yine şahıslardan bir tanesi var. Çağatay Tarhan isminde. Ona sorulduğunda da böyle bir mutasyonun olduğunu ve bununla da ilgili bir makale olduğunu söylüyor. Şimdi makaleden Dawkins'in de haberi yok. Bilmiyoruz yani. Bu enteresan bir şey. Yani gördüğünüz gibi hep sürekli kendi aralarında bir çelişki içerisindeler. Yani bu çok dikkat çekici bir şey. Ve işin mucizevi yönü de Allah bize bu durumu 1400 sene öncesinden bildiriyor. Yani inkar edenlerin kendi aralarında da çelişkili olacağını bildiriyor. Şeytanı Allah'a sınırım. Zariyat suresi 8. ayette Allah siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah. Yani çünkü evet. Sürekli olarak bir yalan söylendiği için şimdi bir kısmı bir yalanı bir şekilde söylüyor. Diğeri başka bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla yüzlerce çelişki ortaya çıkıyor. Yani hak doğru olan bir şey olsa, mesela mümin bir kimse olsa her konuda aynı şeyi söyler değil mi? Yani farklı farklı müminlere sorulsa hepsi aynı şeyi söyler. Çünkü haktır ve tek bir kaynaktan gelir. Ama burada öyle bir şey yok. Kontrolsüz bir durum var.
Bakın şimdi ne diyecek Dawkins? Neden soruyorsunuz diyor. Yani kim yarattı diye soruyorsunuz diyor. Ağrına gidiyor. Peki öyleyse nasıl yaratıldılar diyor. Çok yavaş süreçte nasıl oldu diyor. Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor diyor. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz diyor. Nasıl bir olay? Neymiş o olay diyor. Kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. O nasıl oldu diyor. Bilmiyoruz diyor. Sürekli bilmiyoruz diyor. Bilmiyoruz atıyor yani bilmediğini söylüyor. Ya bilmediği
tabii yaratıldığı için evet. Onu kabul etmediği için. Bakın evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak.
Burada durabilir miyiz? Burada çok kurnaz bir hareket evet. var.
Çok bir hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumları atmış olabilirler. Yani uzaylılar getirdi diyor. Saçmalık olur mu? Daha önce bakın tesadüfen oldu diyordu. O tesadüf saçmalığının artık küçük düştüklerini anladılar. Şimdi uzaydan geldi diyor. Uzaylılar kim yarattı o zaman? Yani o yaratılmış bir hücre geliyor o zaman demekti ki o da yani söylediği doğru değil de. Öyle bile olmuş olsa yaratılmış bir hücreyi getiriyor biri. Bir yaratılmış bir varlık getiriyor demektir. Onu yaratan kim? Allah. Yani Allah evet.
Anladım. Özür dilerim. Anladığım kadarıyla o an hani orada cevap vermek için biri saçmalamanın ya da birbirleriyle zaten aynı şeyde aynı cümleleri kurmamaların ya da çelişki içerisinde olmaların sebep de bu oluyor. O an o cevap verip geçiştirip evet. Sonra ne oldu işte görelim.
Tabii. Mesela bakın Darwinizm bütün o moleküllerin tesadüfen olduğunu, hücrenin tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Tesadüf lafını artık ağzına alamıyor. Yani çok sıkıştı. Biliyor doğada olamayacağını. Hocamız bütün dünyayı deşifre etti
evet,
bu saçmalığı.
Sayesinde.
Tabii. Bütün dünya anladı. Yani bu böyle toprağa işte amino asitlerin bir araya gelip proteinlerin bir araya gelip hücre. Bu dünyanın en saçma iddiası. Böyle bir şey yok. Onu bildiği için işte artık zaten uzaylılara döndü. Şimdi o ne demektir? Allah'ın varlığını kabul edecek yani bir süre içerisinde. Allah yaptı diyecek bunu yani. En son oraya doğru gidiyor zaten.
Orada bir şey var. Biraz geri gelebilirsek o Darwin'in iddia ettiği gibi evrimleşmiş diye bir şey söylüyor. Aslında burada net bir şekilde Darwin'in teorisinin geçerli olmadığını kendisi söylemiş oluyor. Şimdi bakalım bir tam oraya gelelim. Niye kim yarattı diye soruyoruz.
Zaten böyle bir şey de olamıyor. Yani tek bir protein olamıyor. İspatladık ya biz bunu. Proteinin evet. olması için hani filmi de hatırlarsanız ilk programda çok kompleks evet, evet. sistemler gerekiyor. Bunun için de öyle. O kendi kendini kopyalayabilen molekül dediği RNA diye bir molekül var. O bazen enzim gibi görev yapıyor. Ribozim deniyor onlara. O da hiçbir şekilde kendi kendine olamıyor. Hatta Leslie Orgel diye dünyanın en ünlü üstelik Darwinist olan bir moleküler biyoloğu var. Deney yapıyor. Onun üzeri 24 tane RNA molekülü arasında hiç böyle bir molekül olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Hatta diyor ki kendi açıklaması var. RNA'nın da olmayan iki özelliği varsayıyorlar diyor. Böyle bir iddiayı ortaya atmakla kendi kendini kopyalayabilen. Birincisi diyor RNA'nın diyor proteinler olmadan kendi kendini kopyalaması kabiliyeti diyor. İkincisi diyor proteinler olmadan RNA'nın ortaya çıkması diyor. Bakın RNA kendi kendini kopyalayıp protein olabilmesi için mutlaka proteinler gerekiyor. O ne demek? Bir hücre gerekiyor demek. RNA'nın ortaya çıkması için yine proteinler gerekiyor. Yine olmuyor. Yine canlı hücresi gerekiyor. İşte bu yaratılış. Adam da söylüyor zaten. Bakın olmayan iki özellik diyor. Bu özellik zaten yoksa Allah yarattı demek. O demek yani. Canlı hücresi var. Sonra bunlar sentezlenebiliyor. Canlı hücresinde. Doğada olmuyor.
Bu şey bölüme gelebilir miyiz? Şimdi soruyor nasıl oluşmuş olabilir dediği zaman Darwin'in iddia ettiği gibi evrimleşmiş.
Evet.
Bazı canlılar bunu üretip koymuştur diyor. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak. Burada durabiliriz. Bir medeniyet Darwin'in teorisine öne sürdüğüne uygun olarak. Demek ki dünyadaki canlılık Darwin'in teorisinin öne sürdüğüne uygun olarak oluşmamış. O zaman bunu kabul etmiş oluyor. Yani eğer öyle oluşmuş olsaydı o zaman oraya gitmesine gerek kalmayacaktı. Şimdi o da gözlemlenebilir bir şey olmadığı için yani uzayda biz Darwin'in teorisine uygun olarak gelişmiş canlıların varlığını zaten gözlemleyemeyeceğimiz için yani topu atmış oluyor uzaya. Ondan sonra zaten herhangi bir konusu da kalmış olmuyor. Yani Darwin teorisine uygun olarak onlar gelişti. Sonra onlar bir hücre yapıp dünyaya koydu. Zaten dünyada ondan sonra gelişti demiş oluyor.
Ya şimdi uzaylı diyoruz. Uzaylılar hani teknolojik açıdan böyle çok ileri, akıllı, üstün varlıklar olarak görüldüğü için herhalde Dawkins de onlara örnek veriyor. Şimdi bizim orada bir akrep var. Yani zaten yanımızda yaşayan birçok canlı var. Onlardaki teknoloji, akıl zaten bizim çok çok üstümüzde. Yani uzaylılar onun yanında belki bir hiç kalabilirler bu anlamda. Yani şu an kıyaslama olanağımız yok ama. Bakın mesela şurada ekranda gördüğünüz şu akrep.
Evet.
Kum akrebi bir çeşit. Çölde yaşayan bir kum akrebi.
Evet.
Avını avlamak için kullandığı bir taktik var. O da bir radar sistemine sahip. İki tane fizik kuralını çok iyi biliyor. Birincisi, karada hareket eden her cisim iki türlü dalga boyu yayıyormuş. Biz bunları bu akrepten öğreniyoruz. Birincisinde cismin hacmiyle alakalı bilgi veriyor bir dalga boyunda. Bu yere dik olarak yayılıyor. İkincisi de yere paralel olarak yayılıyor. Cismin yönüyle alakalı bilgi veriyor. Yani her karada hareket eden cisim yaydığı iki dalganın manası bu. Tabii bu kime? Bu dalgaları alıp yorumlayan bir radar sistemi ancak bunu bu şekilde çözebiliyor. İki dalga boyu arasındaki fark da o cismin uzaklığını veriyor. Bu çok kilit bir şey. Bu dalga boyunu alacaksınız, yorumlayacaksınız. Cismin hacmini, yönünü tespit edeceksiniz. Aradaki farkı hesaplayıp küçükse, yeteri kadar yakınsa akrep kendi dişi yani gözüne kestirebiliyorsa hemen avını hareket edip yakalayıp avlanabiliyor. Fakat bu akrebin gözleri neredeyse hiç görmüyor ve akrebin beyni yok. 8 tane sinir hücresi varmış. Beyin denen yani bütün sinir sistemi bundan ibaret. 8 tane küçücük gözle görülemeyen hücrenin bizim şekilde de görüldüğünüz büyük bilgisayarlarla sonradan keşfetmiş olduğumuz bu fizik kurallarını bu canlı şüphesiz ki yapamaz. Bu ancak Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir teknoloji. Yani uzaylı diyorlar. Buradaki teknolojiler daha ne canlılar var? Uzaylılardan çok daha üstün olabilir.
Evet maşallah. Ben de bir şey anlatayım.
Dinliyoruz hocam.
Bu bir bakteri hücresi. Bakın bakteri hücresindeki...
Escherichia coli.
Evet. Yani bir sistem doğadaki trilyonlarca mükemmel sistemden yalnızca bir tanesi Allah'ın nasıl yarattığını gösteriyor. Lac operon diye sütte bulunan laktoz molekülünün parçalanmasıyla görevli enzimlerin kodlayan genleri anlatıyor. Bakın. Escherichia coli de diyor. İşte Lac operon denen bir sistem var. Şimdi birazdan göreceğiz bunun nasıl işlediğini. Bu normalde şimdi şu var. Onu önceden bir açıklama yapayım. Bu bakteri normalde glikozla besleniyor. Yani şeker moleküllerini parçalıyor. Şeker moleküllerini parçalayan gen sistemleri var. Ortamda glikoz molekülü azaldığı zaman bundan bir molekül ortaya çıkıyor. Az olduğu zaman bakın. O molekül gidiyor bu sistemin çalışmasını sağlıyor. Şimdi bu o kadar birbirine bağlı kompleks bir mekanizma ki. Şimdi eşerekolide şundan dolayı laktoz oluyor. Mesela onun şekeri yok ama o kişi bağırsaklarımızda yaşayan bir bakteri bu. Normalde bağırsaklarımızda bulunuyor. Süt içtiği zaman sütün içindeki laktozu alarak da beslenebiliyor. Ama o kadar kontrollü bir mekanizma yaratılmış ki bakın. Şimdi göreceğiz. Bu bir bakteri DNA'sını görüyorsunuz burada. Böyle yuvarlak şekilde bulunuyorlar. Bu bir tane baskılayıcı bir protein. Bu şimdi ne işe yaradığını gösterecek birazdan. Bu da DNA'nın kopyası. Hatırlarsanız kopyası çıkartılıyor önce.
Evet.
Ondan protein üretiliyor. Evet. Tek tek parçalar bu şekilde. Ve bu da bir şeker molekülü. Sütte bulunan normalde. Laktoz deniyor buna. Evet, bunlar da o genler tarafından yapılan enzimler laktozu parçalamak için. Birinin adı beta-galaktozidaz enzimi, diğeri de permeaz denen bir enzim. Bu da laktozun hücre içine girişini sağlıyor. Biri parçalıyor, biri hücre içine girişini. Bakın, Escherichia coli bakterisini görüyorsunuz burada. Yuvarlak DNA'sı var burada, görüyorsunuz.
Evet.
Evet, buna işte bakterinin DNA'sı bu. Genetik bilgileri taşıyor. Bunun üzerinde Lac operon denen keşfedilmiş bir bölge var. Bu laktozu parçalayan enzimleri şey eden. Normalde bu bölgeyi inhibe eden yani faaliyetini durduran bu represör denen protein. Bakın buraya bağlandığı zaman laktoz yapmıyor. Neden? Ortamda çünkü şeker var. Şekeri kullanıyor. Tercihi o şekilde. Onun enzimlerini üretiyor. Ama glikoz azaldığı zaman bu ortadan kalkıyor bu durum. Ve aynı zamanda laktoz arttığı zaman hücrenin içerisinde, kişi süt içmiş diyelim, şeker de yok. Bakın ne oluyor? Şöyle oluyor. Laktozun molekülleri hücrenin içerisine giriyor. Geliyorlar bu faaliyeti durduran proteine bağlanıyorlar. Bağlanınca bu yerinden çıkıyor. Bakın kaç basamaklı olay. Ve bunu yerinden çıkınca RNA'dan protein üreten RNA polimeraz diye bir enzim var. Bakın o geliyor.
Ha.
Hemen oradaki kopyasını çıkartıyor. RNA kopyasını. RNA polimeraz denen enzim. Ve messenger RNA denen, mesajcı RNA oluşuyor. Bunun üzerine o zaman protein fabrikaları gelip bağlanıyorlar. Ve hemen üretim başlıyor. Evet, bu enzim de işte bu laktozu parçalayan enzimlerden bir tanesi. 3 tane bunun gibi enzim var. Üçü de yan yana duruyor burada. İkinci protein de burada gördüğünüz permeaz denen bir protein. Bakın o da çok akıl, kaç basamaklı şey var. O da çok özel bir görevi var. Hücrenin zarına gidiyor. Hücrenin zarından laktoz moleküllerinin hücreye girişini kolaylaştırıyor. Bakın kaç aşamalı. Bir tane gen var. Bu gen şeker olmadığında faaliyete geçiyor. Onun üzerinde onun faaliyetini durduran bir protein var. O laktoz olduğunda onu algılıyor. Hemen üzerine geliyor, bunu buradan kaldırıyor. Faaliyet başlıyor. Bir enzim üretiyor, o laktozu parçalamaya yaratıyor. İkinci bir protein üretiyor, o da hücre zarına gidiyor, dağılıyor ve binlercesini yapıyor bundan. Bir tane değil böyle. Bütün laktozun hücre içerisine girişini kolaylaştırıyor. Yani bakteriyi rahat ettirecek bir sistem bir anda devreye giriyor. Ve bu, evet bakın görüyorsunuz, çok sayıda yapılıyor bundan.
Çok kısa sürede yapılıyor değil mi?
Ya bu bakın 15 dakika içerisinde şu bir tane enzim vardı ya beta galaktozidaz dedikleri o
evet.
1000 katına çıkıyor onun miktarı hücre içindeki miktar 15 dakika içerisinde. Yani hemen biliyor. Ha diyor şeker yok diyor süt içti diyor hemen faaliyet başlıyor. Şimdi bu muazzam bir akıl değil mi? Bakın bir de kaç tane iç içe geçmiş sistemden oluşuyor. Bu mekanizma var bu mekanizmanın yokluğu bunu başlatıyor. Onun başlaması için o maddenin girişi gerekiyor. O madde giriyor, onu parçalayacak sistemler devreye giriyor. Hücre içine girişini kolaylaştıracak sistemler devreye giriyor. Ya bu muazzam bir yaratılış değil mi? O kadar ufak bir detaydan bahsettik ki bunun gibi böyle trilyonlarca sistem var doğada. Yani böyle insanın aklının sınırlarının ötesinde sistemler. Her biri bir yaratılış mucizesi ki. Tabii biz bir de çok kolaylaştırarak, basitleştirerek anlatıyoruz. Yani bu kadar da basit değiller. Çok daha kompleksler. Ya gene basit değil de daha da kompleks.
Yani evrimciler hücreyi kabul etmiyorlar. Yani hücrenin akıllı olduğunu kabul etmiyorlar. Mutasyonun faydalı olduğunu kabul ediyorlar. Başka?
Ara geçiş formu var diyorlar.
Ara geçiş formu
her şey
var
tesadüf diyor. Yarattı diyorlar haşa. Atomları ilah ediniyorlar. Atomlar bir araya gelip gözü, kulağı, bütün bu sistemleri atomlar yaptı diyorlar. Cansız atomlar. Böyle bir kepazelik olur mu?
Olamaz.
21. yüzyılda. Değil mi?
Evet. Bunu sizlere paylaşmak istedim. En şaşırtıcı olay. Yani aslında karşındaki insanı aşağılayacak, kendini aşağılıyorsun bunu söyleyerek, şu çağda olup bu cümleyi kurarak kendini aşağılıyorsun. Çünkü şu an baktığımız zaman bile yaşta çok çok küçük çocukların çok ciddi şeylere imzalar attığını ya da çok ciddi şekilde çok iyi yerlere geldiğini, bilinçlendiğini görebiliyoruz. Şu durumda, şu çağda bunları savunuyor olmaları çok tuhaf.
Çok tuhaf.
Akılsızlık.
Bir de o moleküller hakikaten çok becerikli, çok böyle üstün iş makineleri bu enzimler. Şimdi Oktar Hocam'ın gösterdiği o operonlar, oradaki enzimlerin her birisi proteinden yapılmış mükemmel makineler.
Evet.
Müthiş kapasiteliler. Bir örnekle mesela bir şey söyleyeceğim. Hidrojen peroksit zehirli bir madde. Vücudumuzda birçok reaksiyonda açığa çıkıyor. Bunun bizim vücudumuzdan atılması gerekiyor.
Evet.
Doğada da var hidrojen peroksit ama bunu demir parçalayabiliyor. Yani içinde demir olan bileşikler parçalayabiliyor. Fakat bir molekül, bir mol hidrojen peroksiti demirin parçalaması 300 yıl sürüyormuş. 300 yıl sürüyor. Bizim vücudumuzda bunun hemen atılması gerekiyor. Bunu yapan bir enzim var. İşte aynen Escherichia coli'deki enzimler gibi. Bizim vücudumuzdaki enzimin adı da katalaz. 1 mol katalaz enzimi 1 saniyede 5 milyon molekül hidrojen peroksiti anında su ve oksijeni ayrıştırabiliyor. Yani böyle bir makine doğada sadece canlının vücudunda Allah özel olarak yerleştirmiş. Hani hidrojen peroksiti oluşturuyor, onu atan sistemi de oluşturuyor Allah. Her türlü dengeyi kurmuş vaziyette yani inşallah.
DNA ile ilgili bir örnek verelim. Şimdi insanların çok üstün teknolojiyle ulaştıkları depolama teknolojileri var. İşte bilgisayarlarda hard diskler var, flash diskler var, işte CD'ler var. İnsan vücudunda da DNA bilgileri depoluyor. Sadece 1 gram DNA'daki bilgi, bakın sadece 1 gram DNA'ya 1 trilyon CD'ye sığan bilgiyi sığdırabiliyoruz. Yani çok önemli bir şey bu. 1 trilyon CD'ye sığan bilgiyi, 1 trilyon bakın çok anormal bir rakam.
Ciddi bir rakam. Evet.
Bunu 1 gram DNA'ya yerleştirebiliyoruz. Yani bu muhteşem bir ilmin, muhteşem bir sanatın, teknolojinin artık son seviyesi. Yani bu böyle biz akıllı varlıklı olarak böyle yaptık ama doğada kendiliğinden çok daha iyisi oluşuyor demek. Yani böyle akla zarar bir açıklama. Ve de şimdi evrimcilerin düştüğü durumda şöyle bir şey. İşte DNA'da insanın ya da şöyle diyelim bir binaya bakıyorlar. Yani evet. Ateist birisi, evrimci birisi bir binaya bakıyor. Şimdi şu sorduğum zaman şunları söylemek zorunda. İşte bu binanın bir kere mutlaka malzemeleri var. Bunu yapan işçiler var. Bu işçiler bir projeye bakarak yapıyorlar bunu. Ve en başında da bu işin bu projeyi yapan bir akıl var.
Evet.
Değil mi? Bunu mutlaka her evrimci ateist de olsa bunu mutlaka bu şekilde söyler. Şimdi evrimciler bunların insanla ilgili olduğu zaman diyorlar ki işte malzeme ne diyoruz? Topraktan geliyor. Tamam doğru. Bunu yapan işçiler işte moleküller, atomlar, işte proteinler, yağlar, işçiler de bunlar diyor oluşturan. Tamam. Proje diyoruz. Proje de DNA'da zaten var diyor. Peki bu projeyi yaratan bir varlık olması gerekiyor. Yani sen bir bina için mühendis diyorsun buna. Fakat neden konu insan olduğu zaman, konu bir canlı olduğu zaman işin o kısmına geldiğinde neden Allah'ı kabul etmiyorsun? Değil mi? Bu sadece Allah'ın varlığını inkara kilitlenmenin, yani sadece inkar isteğinden kaynaklanan başka bir şey değil. Yani bunun hiçbir mantığı yok yani. Başka hiçbir mantığı olamaz yani inşallah.
Evet, evet bakın şimdi bunu internette gençler hazırlamışlar. Daha önce de göstermiştik ama tekrar gösterelim. Evrimcilerin yaptığı hep bu laf kalabalığı. Başka bir şey yapmazlar yani böyle. Hep anlaşılmaz olmaya çalışıp laf kalabalığına getirmek karşı tarafı. Yani ne kadar anlaşılmaz karmaşık bir cümle kurarsa...
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir, betimlerler. Bitmiştir.
Hiçbir şey anlaşılmıyor yani cümleden.
Kendisi de o yüzden sinirli herhalde. Anlaşılmadığı için.
Önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik epistemoloji geldi falan böyle. Eşeysel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam, bunlar önemli. İzolasyon
mekanizmalarıyla.
İzolasyon, izolasyon bunlar hepsi hikaye. Sansasyon, radyasyon,
ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam.
Çok da fark ediyor artık yani ama dillendiriyor.
İstiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Ya işte bu evlilerin durumu yani. Tam görüyorsunuz yani böyle bir şey yok, delil yok, bir mantık yok. Yani çünkü insan böyle bir saçmalığı savunamaz ki. Yani siz %0 ihtimali nasıl savunabilirsiniz ki olmayan bir şeyi? Hep yalan söylüyorlar onun için. Çünkü evet.
Hocam o zaman affedersiniz.
Estağfurullah. Tabii, tabii.
O zaman evrimciler hani büyümekte olan çocuk olarak görüp onları doğru yola, işte her şeyin doğrusunu öğreteceğiz diye nitelendirebiliriz.
Tabii yani böyle saçmalığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü herkese zarar veriyor bu. Yani bundan Darwinistler de, komünistler de, faşistler de hepsi zarar görüyor. Ateistler evet. de zarar görüyor. Çünkü bu sistemleri benimseyen bir insan, o zaman işte 21. yüzyılda gördük. Yani bu teorik bir şey değil. Komünizm ortaya çıktı, faşizm ortaya çıktı değil mi? Darwinizm vardı zaten. Evet. Irkçılık ortaya çıktı.
Irkçılık olmayan. Zaten.
Efendim?
Terörizmin kaynağı terör, zaten.
Terör, anarşi vardı. Değil mi? Bu dünya çapında 350 milyon insan katledildi ve şehit edildi. Ya bu normal bir şey mi? Yani insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı. Çok net yani PKK'da böyle ortaya çıktı, anarşi terörde, Orta Doğu'da kan dökülmesi de çünkü Darwinizm her yere yayıldı. İslam dünyasına da girdi biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemine Darwinizm girmesiyle Osmanlı çöktü. Ondan sonra Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Cezayir, Mısır hepsinde sosyalist Darwinist iktidarlar hakim oldu. Ve ne oldu? Kan gövdeyi götürdü değil mi? Böyle insanlar evet. şehit edildi. Bakın hala da Afganistan'da, Irak'ta olan olayların sebebi, Doğu Türkistan'daki Çinlilerin yaptığı zulüm hepsi bunların birbirine bağlı. Neye bağlı? Darwinizme bağlı. Çünkü Allah korkusu hakim olduğu zaman güzel ahlak, şefkat, merhamet, saygı, sevgi, tolerans, sanatta ve estetikte muazzam bir bilimde ilerleme bunlar olur. Aksine böyle bir pagan felsefesini koyarsanız da bu olur işte. Evet. Yani bunda böyle şaşıracak bir şey yok. Mesela yurt dışında oldu. Finlandiya'da, Amerika'da girip lisede katliam yaptılar. Çocuğun bakıyorlar, burası doğal seleksiyon yazmış. Ne yaptın sen diyorlar. Evrimi tamamladım diyor. Doğal seleksiyonu hızlandırdım diyor. Orada 17 kişiyi falan katletmişti. Yani evet, hatırladığım aynen. kadarıyla. Makine tüfekle tarıyorlar. Veya tabancayla ateş ediyor işte neyse. Doğal seleksiyon ne yani yaptım ben diyor. Bunu çok normal diyor. Hep bu mantıklar vardı. Darwin'de de bu mantık vardı. Mao'da da bu mantık oldu tabii. Lenin'de de bu oldu. Bölücü başında da bu mantık var. Hitler'de de bu mantık var. Mussolini'de de bu mantık var. Vahşi kapitalizmde de bu mantık var.
Yani o zaman ben onları şöyle düşünüyorum. Hani kitaptan yoksun, internetten yoksun, araştırmadan, bilimden, hani ilimden aklımıza gelecek her türlü bir insanın kendisine faydalı olacak bilgiye edinecek ya da kendisini ilerletecek her türlü bilgiden yoksun. Mağarada yaşayan, hani böyle nitelendiriyorum ama yani bu kadar açık saçık anlatılıp yazılırken bu tarz düşünceleri benimsemesi ve onları doğru kabul edip hareketlere dönüştürmesi benim mantığıma el vermiyor.
Doğru. Yani bu da ancak Allah'ın varlığıyla açıklanabilir. Yani Allah dilediği için böyle bir saçmalığa insanlar inandılar. Bir büyü gibiydi böyle.
Evet.
Hitler'in bakın bir şeyi var. Propaganda bakanı Goebbels diye. Diyor ki bir yalanı diyor. Ne kadar sık ve yüksek olarak tekrarlarsanız yüksek sesle o kadar fazla insanı inandırabilirsiniz buna diyor. İşte Darwinistlerin yaptığı buydu. Bu büyük yalanı, insanlık tarihinin bu en büyük yalanını, sapkın felsefesini çok sık tekrarla yüksek sesle söylediler. Medyada, dergilerde, okullarda inanmayanları hatta öldürdüler yani böyle o komünist rejimlerde şeylerde ortadan kaldırıyorlar Darwinizme inanmayanları. Üniversitelerden attılar. Ondan sonra bu oldu sonuçta. Şimdi ayrı zamandayız Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi çıktı çok net yani 150'den fazla alamet, büyük alametler ve daha ufak küçük alametler hepsi gerçekleşti. Hazreti İsa yeryüzünde ve Darwinizm onun için yerle bir oldu, tepe taklak gitti.
İnşallah.
Şimdi biz böyle onun böyle süpürme faslı böyle artık o pisliklerini inşallah. O da bittiği zaman o zaman insanlar öyle bir rahatlayacaklar ki yani şu Darwinistler işte şu cümleleri kuran çok utanacaklar. Ya biz onları nasıl çıkıp o televizyon kanalında onları söyledik. Yani kendi hallerine gülecekler böyle. Bayağı bir şey olacaklar, fena olacaklar. İyisini bir bıraksınlar bu işleri yani.
Başından bıraksınlar değil mi?
Tabii bıraksınlar. Yani böyle kurulacak cümle mi bu yani? Yiğit Bulut da dalga geçiyor. sansasyon, radyasyon, opistasyon falan bırakın bunları.
O zaman hocam biz de onların yalan söylediklerini bize çok yüksek sesle, herkesin duyabileceği şekilde çok sık sık dile getirirsek problem ortadan çözülmüş olacak inşallah.
Tabii ki inşallah. Herkesin görevi bu. Bakın bütün Müslümanların üzerine farz zaten. Çünkü tarihin, insanlık tarihinin en büyük fitnesi bu.
Evet.
Ve bununla da fikri mücadele gerekiyor. Ortadan kalktı mı zaten bütün sorunların kökeninde bu var.
İnşallah.
İnşallah hocam diyoruz. Ve bugünkü dersimizin min konusunu bugünlük olarak kapatıyoruz.
İnşallah.
Bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah yarın yine farklı konularla sizlerle birlikte olacağız. İyi geceler. Evet.